Ayrım 24.
Siz Makarenko yoldaşı olsanız gerek, öyle mi? Öyle. Ve şöyle dolaşıp sağa sola bakıyorsunuz ha? Evet, öyle yapıyorum. Yarın saat 2'de. Evet, yarın saat 2'de diye sözünü kestim. Ama benim soruma yanıt vermedin. Yastıklarınız nerede? Yanıt istiyorsunuz ha? Verelim öyleyse. Gel anlamına tatlı tatlı başını salladı. Ve yırtık pırtık, pis döşek üzerinde bana yer açtı. Oturdum. Adın ne senin diye sordum. Vanya Zaychenko. Okuman yazman var mı? Geçen yıl 4. sınıfa gidiyordum. Bu kışsa, herhalde biliyorsunuz, okul açılmadı. Anlaşıldı. Yastıklar nerede? Vanya'nın gri gözlerinde alaylı bir şimşek çaktı. Yoldaşlarına şöyle bir baktı ve masanın üzerine oturdu. Partal, rengi artık anlaşılmayan çizmesi dizine dayanıyordu. Ötekiler de yatağın yanına düşüştüler. Yuvarlak yüzlü Malikov'un da aralarında olduğunu gördüm birden. Demek sen de buradasın ha? Bizim takım bu. Şu Timka Odaryuk, şu da Ilya Fonarenko. Timka dediği kızıl saçlı, çilli yüzlü bir çocuktu. Gözlerinde kirpik olmadığı gibi gülümsemesinde de herhangi bir ön yargı sezilmiyordu. Ilya dolgun yüzlü, soluk benizli, yüzü gözü sivilce içinde bir çocuktu. Ancak düzgün göz kapaklarının çevrelediği ela gözleri çok güzeldi. Vanya Zaychenko yoldaşlarının başları üzerinden hemen hemen bomboş olan yatakhaneye baktı. Sonra sesli bir fısıltıyla gizli bir kışkırtma tasarısını açıklar gibi konuşmaya başladı. Yastıkların nerede olduğunu öğrenmek istiyorsunuz, öyle mi? Hemen söyleyeyim. Yastık mastık yok. Düpedüz yok. Bunları söyler söylemez ellerini iki yana açtı. Parmaklarını da yayarak bir kahkaha kopardı. Ötekiler de gülmeye başladılar. Biz çok neşeliyizdir dedi Zaychenko. Her şey gülün çünkü. Burada hiç yastık yok. Bir zamanlar vardı. Sonra pat küt kalmadı. Yine bir kahkaha attı. Kızıl saçlı Dilber bir gece başını yastığa koymuş, uyumuş. Ertesi sabah kalktığında başının altı boşmuş. Pat, yastık gitmiş. Zaychenko gülmekten kısılan neşeli gözlerini Odaryuk'a çevirdi. Güldükçe daha çok arkaya yaslanıyor, bacağı dizime daha çok değiyordu. Diyeceksiniz ki yastık istiyorsanız her şeyin bir dökümünü yapmanız gerek diyeceksiniz değil mi Anton Semyonoviç? Her şey bir sayılmalı ve kağıda dökülmeli, öyle değil mi? Ve bu eşyaların kimin zimmetinde olduğu belirtilmeli. Ama burada bırakın yastıkları, insanların hesabını bilmiyor ki kimse. İnsanları bile saymıyorlar burada. Kimse saymıyor. Hiç kimse. Nasıl olur? Gayet basit. Saymıyorlar. Bilmiyorlar o kadar. Kimse kalkıp da Ilya Fonarenko diye birinin burada yaşadığını bir kenara yazdı mı sanıyorsunuz? Hayır. Bunu bilen bile yok. Beni de kimse tanımıyor. Benim gibi pek çok kişi var. Hepsi de burada yaşıyor. Sonra kalkıp gidiyor. Başka yerde oturuyorlar. Sonra yine dönüp geliyorlar. Timka'yı buraya birisinin gönderdiğini mi sanıyorsunuz? Hayır. Ona şuraya git diyen olmadı. Geldi, burada yaşamaya koyuldu. Demek buradan hoşlanıyor. Yok canım, 2 hafta oluyor geleli. Bogodukov topluluğundan kaçmış, Gorki topluluğuna gitmek istiyordu. Bogodukov'dakiler Gorki topluluğunu tanıyor mu peki? Oo, hem de nasıl? Herkes tanıyor Gorki'yi. Bilmeyen var mı? Peki neden başkaları da istememiş? Biliyorsunuz, zevkler tartışılmaz. Bazıları sıkı düzenden hoşlanmaz. Sizin topluluk çok sıkıymış diyorlar. Borazan çalıyormuş. Herkes koşarak geliyor, selam çakıyormuş. Sonra sol, sağ, sol, sağ. Tamam mı? Sonra işbaşı. Bazı çocuklar bu gibi şeylerden hoşlanmazlar. Malikov söze karıştı. Hepsi kaçacak dedi. Kim? Kuryajlılar mı? Kaçacaklar. İlk fırsatta hem de. Sen Makarenko'yu bilmiyorsun diyorlar. Biz çalışıp duracağız, o aferin alacak. Yağma yok, böyle diyorlar. Hepsi kaçacaklar. Nereye peki? Oho, yer mi yok? İstediğin topluluğa girersin, ne olacak? Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Biz başka dedi Zaychenko yarı şaka. Bak bu bizim takımdır, 4 kişiyizdir. Bizim özelliğimiz ne biliyor musun? Biz çalmayız. Çalmaktan hoşlanmıyoruz çünkü, bu kadar. Ama Timka... Ama o bile kendisi için bir iğne çalmaz. Hepimizi düşünür. Timka'nın yüzü mahcup bir çocuğunki gibi kızardı. Yatağın üzerinde konumunu bozmadan kısık, utangaç gözlerini bana çevirmeye çabaladı. Hadi hoşça kalın dedim. Sizinle anlaşacağız kuşkusuz. Hepsi gülümseyerek hoşça kalın diye yanıtladılar beni. Yoluma devam ettim. 4 kişiyi kazanmıştım ama daha 276, belki de daha çok çocuk vardı. Zayşenko doğru söylüyordu herhalde. Burada sayılmamış, deftere yazılmamış bir yığın çocuk yaşıyordu kuşkusuz. Bu sayısı belli olmayan korkunç topluluğun varlığını düşünmek birden ürküttü beni. Böylesine belalı bir işe atılma aptallığını nasıl göstermiştim? Yalnızca kendi başarımı değil, koca bir topluluğun yaşamını da tehlikeye atmış oluyordum. Bunu nasıl yapabilirdim? 280 sayısı bir kağıt üzerine yazılmış 3 rakamdan başka bir şey değildi. Bu sayı gözümü korkutmamıştı. Gücümün onlara yeteceğini düşünmüştüm. Ama bugün bu 280 sayısı bir avuç çocuktan oluşan küçük müfrezemizin çevresinde leş gibi pis bir yerde sağa sola yayılan çocuklar halinde ortaya çıkınca midemin boşluğunda garip bir çökme duygusu ve dizlerimde beni gerçekten telaşa düşürebilecek bir gevşeklik, bir zayıflık duymaya başladım. Bahçenin ortasından 3 kişinin bana doğru yaklaştığını gördüm. 17 yaşlarında gösteriyorlardı. Saçları düzgünce taranmıştı doğrusu. Ayaklarındaysa doğru dürüst çizmeler vardı. Aralarında kızıl saçlı olanı yeni denebilecek kahverengi bir ceket, ceketin altınaysa buruşuk, lekeli olmakla birlikte gerçek bir gömlek giymişti. Birinde de deri ceket, bir üçüncüde temiz, beyaz bir gömlek göze çarpıyordu. Kahverengi ceketlisi ellerini pantolon ceplerine sokmuş, başını bir yana eğmiş yürüyordu. Derken birden bir ıslık tutturdu ve neşeli bir Odessa türküsünü yüzüme yüzüme üflemeye başladı. Dudaklarını yayarak dişleri arasından ıslık çalıyor ve bu arada inci gibi beyaz dişlerini gösteriyordu. Çocuğun iri, donuk gözleri, kızılımsı gür kaşları vardı. İki kişi kollarını birbirinin omzuna atmış sigara içiyor ve onun ardında duruyorlardı. Sigaralarını dişleriyle tutuyor, dillerini hareket ettirerek ağızlarının bir köşesinden ötekine geçiriyorlardı durmadan. Daha birkaç kuryajla bize yaklaşmaktaydı. Kızıl saçlı genç tek gözünü kıstı ve yüksek sesle "Demek Makarenko sensin ha?" dedi. Önünde durdum. Yüzümden hiçbir şey belli etmemek için büyük bir çaba harcayarak son derece sakin bir sesle yanıtladım onu. "Evet, adım Makarenko. Senin adın ne?" Kızıl saçlı yanıt vermedi. Yine ağzını yaya yaya ıslık çaldı. Fısık gözleri arasından durmadan bana bakıyor, tek ayak üzerinde duruyordu. Birden topuğu üzerinde döndü. Omuzlarını hindi gibi dikti. Islığını hiç kesmeden yürümeye koyuldu. Bacaklarını aça aça yürüyor, ceplerinin derinliklerinde bir şeyler tutmaya çabalarcasına ellerini aşağı aşağı daldırıyordu. Arkadaşları peşinden gitti. Elleri yine birbirlerinin omuzundaydı. Kulakları sağır edercesine bağırarak bir türkü çağırıyorlardı. Genç delikanlılar neşeye boğuldular. Çevremde oluşan küme beni inceleme işlerini sürdürüyordu. Fısıltılarını rahatça duyuyordum. "Yeni müdür bu," diyordu biri. Bir başkası buna fısıltıyla yanıt veriyordu. "Al birinden, vur birine. Ne fark eder?" "İşe nereden başlamayı düşünüyorsunuz Makarenko yoldaş?" Sağa sola bakındım. Kara gözlü genç bir kadın bana gülümsüyordu. Burada kar beyazı bir bluz ve simsiyah boyun bağı kuşanmış birini görmek garibime gitti bir an. "Adım Gulyayeva." Adını duymuştum. Terzi işliğinde çalışan öğretmendi bu. Kuryajda parti üyesi olan tek kişiydi. Onu görmek insanı sevindiriyordu. Biraz toplamaya başlamıştı ama yine de incecik beli, pırıl pırıl siyah saçlarıyla insanın gözünü okşuyordu. Henüz tükenmemiş tinsel güçler taşıdığını ele veren hoş bir koku yayıyor gibiydi. "Gelin birlikte başlayalım," dedim gülerek. "Benim bir yararım olmaz ki. Nasıl başlanacağını bilmiyorum çünkü. Ben size öğretirim." "Tamam, anlaştık öyleyse. Sizi kızların bölümüne çağırmaya geldim. Bize uğramadınız, kızlar sizi bekliyor. Tanışmaya sabırsızlanıyorlar düpedüz. Onlarla biraz övünüyorum. Burada kızlar benim etkim altında kaldılar. 3 komsomol bile var aralarında. Hadi yürüyün." 2 katlı merkez binaya doğru yürüdük. "Öğretmenlerin değişmesini istemekle iyi ettiniz," dedi Gulyayeva. "Hiçbiri ama hiçbiri 5 para etmez. Beni de sepetlemeniz gerek." "Yo, sizin kalmanızı kararlaştırdım. Yetkililere de bildirdim. Yardımlarınıza güveniyorum." "İyi düşünün, pişman olmayasınız." Kızların yatakhanesi çok büyüktü. Koca bir alanda 60 yatak vardı. Her yatağın üzerinde eski ve partal olmakla birlikte gerçek birer battaniye görünce şaşırdım. Battaniyelerin altında birer çarşaf, hatta yastık bile vardı. Kızlar gerçekten bizi bekliyormuş. Eski basmalara bürünmüşlerdi hepsi. Giysilerin hemen hepsi yamalıydı. Kızların en büyüğü 15 yaşlarındaydı. Merhaba kızlar, nasılsınız dedim. Gulyayeva, işte size Anton Semyonovic'i getirdim dedi. Tanışmak istiyordunuz. Kızlar sessizce bize doğru yürümeye başladılar. Bir yandan da yatakların üzerindeki battaniyeleri düzlüyor, selamımı duyulur duyulmaz fısıltılarla yanıtlıyorlardı. Nedense bu küçük kızlara müthiş acıdım ve nedenle küçük ve önemsiz olursa olsun onları hoşnut edecek bir şeyler yapma isteği duydum. Çevremize toplanıp yatakların üzerinde oturdular. Çekine sıkıla bana bakıyorlardı. Onlara neden acıdığımı bir türlü anlayamıyordum. Yüzleri solgun, dudakları öylesine kansız göründüğünden mi, mahun bakışlı olduklarından mı, yoksa yamalı elbise giydiklerinden mi? Kızlar böyle partallar içinde dolaştırılmamalı diye düşündüm. Yaşamları boyunca yaşarlar bu yamaların verdiği duyguyu. Ama kuşkusuz yalnız bu nedenle acıyor olamazdım onlara. Anlatın bakalım neler yapıyorsunuz çocuklarım, vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz dedim. Kızlar ağızlarını açmadılar. Gözlerini de benden ayırmıyor, yalnızca dudaklarıyla gülümsüyorlardı. Birden bu çocukların salt dudaklarıyla gülmeyi bildiklerini düşündüm. Gerçek gülmenin, gülümsemenin ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Bakışlarımı yüzlerinde dolaştırdım. Gulyayeva ile göz göze gelince durdum. Biliyor musunuz, bunca gün gördüm, bunca deney yaşadım dedim. Yine de buradaki garipliği çözemedim. Anlayamadığım bir şey var burada. Gulyayeva kaşlarını kaldırdı. Neymiş o diye sordu. O sırada tam karşımda oturan esmer tenli, dizlerini açıkta bırakacak denli kısa bir pembe eteklik giymiş küçük bir kız gözlerini gözlerimden ayırmadan "Gorkillerinizi bir an önce getirseniz iyi olur" dedi. "Burada yaşamak bizim için tehlikeli olmaya başladı." Birden o garipliğin ne olduğunu anladım. Bu küçük esmer kızın yüzünde, kımıltısız bakışlarında, dudaklarının isteksiz hareketlerinde korku vardı. Gerçek, büyük bir korku. Korku içindeler dedim Gulyayeva'ya. Çok acılı bir yaşantı sürüyorlar Anton Semyonovic. Çok acılı. Gulyayeva'nın göz kapakları pembeleşti. Birden başını pencereye çevirdi. Neden korkuyorsunuz diye sordum kızlara. Anlatın bana. Üsteledim. Önce çekingen bir tavırla birbirlerinin sözünü tamamlayarak, daha sonra iyice açılarak en ince ayrıntılara dek anlattı kızlar yaşantılarını. Yatakhanede bir dereceye kadar güvenlikte duyuyorlardı kendilerini. Bahçeye çıkmaktan korkuyorlardı. Çünkü oğlanlar peşlerine düşüyor, onları sıkıştırıyor, çimdikliyor, laf atıyor, açık saçık sövgülerle rahatsız ediyorlardı. Tuvalete girdiklerinde bile kapıyı açıp içeri dalıyorlardı. Kızlar genellikle açtı. Çünkü yemekhanede onlara yemek kalmıyordu. Çocuklar yemekleri alıyor, kızları yatakhanelerine kovuyorlardı. Yatakhaneye yemek taşımak yasaktı. Mutfakta çalışanlar buna izin vermiyordu. Ama oğlanlar onları umursamıyor, tencerelerle ekmekleri alıp gidiyorlardı. Kızlar bunu yapamıyorlardı. Yemekhaneye gidip bekliyor, sonra da oğlanların her şeyi temizlediği, bir damla yiyeceğin kalmadığı haberini alıyorlardı. Bazen biraz ekmek veriliyordu kızlara, o kadar. Yemekhanede oturmak da tehlikeliydi. Çünkü çocuklar gelip onları dövüyor, orospu olduklarını söylüyor, daha ağır sövgüler savuruyor, kızlara ağzı açılmadık sövgü sözlerini öğretmeye çabalıyorlardı. Bunlar yetmiyormuş gibi oğlanlar kızlardan satacak eşya istiyor, kızlar vermeye yanaşmayınca da yatakhaneye dalıyor, ellerine geçirdikleri battaniye ya da yastığı kapıp kasabada satıyorlardı. Kızlar çamaşırlarını yalnızca geceleyin yıkamaya cesaret edebiliyorlardı. Şimdilerde o bile tehlikeli hale gelmişti. Oğlanlar çamaşırhanede nöbet tutuyor, anlatılmayacak şeyler yapıyorlardı. Valya Gorotkovka ile Manya Vasilenko çamaşır yıkamaya gitmişler, dönüp geldikten sonra sabaha dek ağlamışlar, sabahleyin de topluluktan kaçmışlardı. Kimse nereye gittiklerini bilmiyordu. Kızlardan biri müdüre şikayette bulunmuş, ertesi gün tuvalete gittiğinde kızı yakalamış, yüzüne şey bulamışlar, tuvaletteki şeyi. Şimdi herkes her şeyin değişeceğini söylüyormuş. Ama bazı oğlanlar bunlardan bir şey çıkmaz diyorlarmış. Çünkü Gorkililer sayıca azmış ve sepetlenmeleri kolay olacakmış. Gulyayeva kızları dinlerken gözlerini benden ayırmadı. Gülümsedim. Bu genç bayan değil de yanaklarından yuvarlanan gözyaşları gülümsetiyordu beni. Kızlar kederli öykülerini bitirdiklerinde Smena adlı olanı bana ciddi ciddi şu soruyu sordu. Bir toplulukta böyle şeyler olabilir mi? Söyler misiniz? Bana anlattıklarınız çok ayıp, çok çirkin şeyler diye yanıtladım onu. Böylesi onursuz davranışlara hiçbir topluluk asla izin vermez. Birkaç güne kalmaz burada her şey değişecektir. Mutlu bir yaşantıya kavuşacaksınız. Kimse size zarar veremeyecek. Bu giysileri de fırlatıp atacağız. Pencerenin içine oturmuş sarı kıvırcık saçlı bir kız, düşünceli bir tavırla, "Birkaç güne kadar ha?" diye sordu. "Tam tamına 10 gün sonra," dedim kıza. Karanlık, kederli düşüncelerle yüklü gece iyice yaklaşıncaya dek sağda solda dolaştım. 300 yaşında, hemen hemen 1 metre kalınlığında duvarların çevrelediği bu eski, yuvarlak alanın ortasında o biçimsiz, yıkık dökük kilise duruyordu. Bu iğrenç, pis toprakların her metrekaresi, zararlı otlar gibi her yerde bitiveren eğit bilimsel sorunlarla kaplıydı. İler tutar yanı kalmamış ve saçaklarına dek gübreye batmış ahırda, inekler kabilesinden 12 kadar evde kalmış dişiye, düşkünler yurdu görevi gören sığır ahırında, çiftliğin dört bir yanında yıllardır el değmemiş bir meyvalığı çevreleyen, yıkık dökük parmaklıkta, çevremi saran her yerde ama her yerde kupkuru toplumsal eğitim dalları yükseliyordu. Çocukların yatakhanelerinde, toplulukta çalışanların boş evlerinde, odalarında, kulüp denilen yerlerde, mutfakta ve yemekhanede bu dallardan ağır, zehirli meyveler sallanmaktaydı. Önümüzdeki birkaç gün içinde yutmak zorunda kalacağım meyveler. Bunları düşünmek beni öfkelendirdi. Kendimi 1920 yılının çılgın fırtınaları içinde görmeye başladım. İnsanı kolayca sarıveren, bastırılması olanaksız bir kin duygusu doldu içime birden. Şu anda yerimden bile kımıldamadan birinin, herhangi birinin yakasına yapışmak, burnunu bu leş kokulu yığınlara ve çamurlara daldırıp hemen harekete geçmesini istiyordum. Ne eğit bilim görüyordu gözümle de toplumsal eğitim kuramları. Ne devrimci görevler gerekliydi şu anda, ne de toplumcu hevesler. Düpedüz sağduyu, şu bildiğimiz, sıradan, hor görülen, sade insan içtenliği olsun yeterdi. Duyduğum şiddetli öfke, başıma gelecek olaylar karşısında duyduğum korkuyu, başarısızlık korkusunu yok etti. Kızlara verdiğim söz, geçirdiğim o anlık kararsızlık nöbetini iyileştirmişti. Kendilerine 10 gün içinde insanca yaşantı vereceğimi hiç düşünmeden söylediğim bir avuç korkulu, sinik ve solgun kız kendi bilincimin temsilcileri haline gelmişti şu anda. Gece yavaş yavaş çöktü. Toplulukta ışık yoktu. Manastır duvarlarına acımasız, sıkıntılı bir karanlık indi. Kilise binasına tırmandı. Serseriler yerden biter gibi köşede çatlakta beliriyor, tıkınacak bir şeyler kapıp gece işlerine yollanıyorlardı. Kahkaha duyulmuyordu burada. Ezgiler, neşeli konuşmalar, söyleşmeler duyulmuyordu. Yalnız arada bir anlaşılmaz homurtular ya da tembel ağızlardan çıktığı belli ve anlaşılan, olağan sayılan dalaşmalar geliyordu kulağa. Durmadan aynı sövgüleri düzen iki sarhoş, yatakhaneye açılan bir kapıya varmaya çabalıyor ama basamakları bir türlü bulamıyorlardı. Kostya Vestkovski ve Volokov gölgelerin yoğun olduğu bir yerde durmuş, suskun bir aşağılamayla onlara bakıyorlardı. Kuryaj görenekleri. Kuryaj müdürü ertesi gün saat 2'de burnunu bir karış havaya dikerek devir teslim belgesini ve tüm çalışanların çıkışını imzaladı ve bir at arabasına binerek topluluktan ayrıldı. Giderek gözden yiten kafasına dalgın dalgın bakarken bu adama, onun o görkemli başarısına gıpta ediyordum. Bir kuş kadar özgürdü şimdi kuryaj müdürü. Ardından değil söz söyleyecek, küçük bir taş atacak biri bile yoktu. Benimse kanatlarım yoktu. Kuryajın, ölümlü insanlardan oluşan bu kalabalığı arasında ağır ağır dolaşmak, bu arada mideme ve etlerime vuran sancılara dayanmak zorundaydım. Mayıs güneşi Vanya Şelaputin'i aydınlatmıştı. Bir pırlanta gibi parlıyor, mahcup mahcup gülümsüyordu. Kilisenin duvarına asılmış olan bakır çan da parlamaya can atıyor olmalıydı. Ancak çok eskiydi, iyice kararmış durumdaydı. Güneşin altında donuk donuk sırıtmakla yetiniyordu. Üstelik çatlaktı çan. Vanya ne yaptı, ne ettiyse onu işe yarar hale getiremedi. Genel toplantı çağrılarını yapmak için ortalığı çınlatan bir çan istiyordu Vanya. Bir sorumluluğu istemeden üstlenmek, bunun bir yük olduğunu duymak daha baştan saçma, yanlış bir iş. Böyle duygular yeşerten bir sorumluluk insanın her an içini kemiriyor. Böyle bir yükü omuzlarına almış biri küçücük önemsiz şeyler karşısında nane molla kesiliyor. Ölü gözünde çöp buluyor sık sık bir köşeye oturup öfkesinden kuduracak oluyor. Bu öfke bu kez Şelaputin'in çaldığı çanın üzerine asıldı. Bu boğuk seslerin topluluğun dört bir yanına ulaşmasını beklemek ne demek oluyordu? Vitka Gorkovski yanında durmuş, büyük bir içtenlikle yüzümdeki anlamı çözmeye çabalıyordu. Sonra bakışlarını manastır kapısındaki çana çevirdi. Göz bebekleri karardı, genişledi. Öyle ki o ki kara yuvarlaktan bir yığın şimşek çakıyormuş, pek çok parlak fikir ya da şeytanlık başını uzatmış, sağa sola göz ediyormuş gibi geldi bana. Vitya başını arkaya attı, sessizce gülümsedi. Yüzü azıcık kızardı. Boğuk sesiyle şöyle dedi. İşleri yoluna koyacağız evelallah. Koşarak çan kulesine gitti. Bu arada yolda Volokov'la bir yıldırım toplantısı yaptı. Eski çanın boğuk boğuk öksürmesini sağlamak için koca demiri iki kez zorlayan Vanya bir yandan gülüyor bir yandan da haykırıyordu. Neden kimse anlamıyor? Biz burada çan çalıp duruyoruz. Kimsenin umurunda değil. Bana mısın diyen yok. Toplantı salonu eski kilise binasındaydı. Demir parmaklıklı yüksek pencereleri, içinde de iki büyük sobası vardı. Yarım çember biçimindeki altardaki tahtaların çürük kürsülükte zar zor ayakta durduğu belli bir masa bulunuyordu. Oturmanın ayakta durmaya yey tutulacağını öğütleyen Çin atasözüne kulak asan yoktu kuryajda. Öyle olsa bile kuryajların oturmaya niyeti yoktu. Kapıdan arada bir dağınık saçlı bir baş uzanıyor, aynı hızla gözden yitiyordu. 2-3 kişilik kümeler bahçede volta atıyor, geçiş dönemi yaşanması nedeniyle bu akşam gecikecek olan yemeği bekliyorlardı. Ancak bunlar buranın ayak takımı sayılırdı. Kuryaj uygarlığının gerçek itici güçleri ortalıkta gözükmüyordu. Görünümde hiçbir öğretmen yok, keyifsizliğimin nedenini şimdi anlıyorum. Önce odasındaki sert masalarda pek iyi uyuyamadık. Üstelik çocuklar da kuryajdaki yaşantıya değin ağızları bir karış açık bırakan öyküler anlatarak beni hayli geç bıraktılar. Toplulukta 40 öğretmene 40 oda ayrılmıştı. 18 ay önce hepsi de bu odaları uygarlığın somut kanıtlarıyla, tığ işi masa örtüleriyle, divan ve sandalyelerle doldurmuşlardı. Ancak taşınması daha kolay türden başka değerli eşyaları, sahip değiştirmeye daha uygun şeyleri de vardı. Ve bu değerli şeyler az sonra çok basit bir yolla, başlangıcı bilinmeyen bir zamandan beri soygunculuk diye anılan o kolay işlemle kuryajlı çocukların üstüne geçivermeye başladı. Bu klasik ele geçirme yöntemi kuryajda öylesine yaygındı ki öğretmenler ellerinde kalan uygarlık ürünlerini birbiri ardına kasabaya kaçırdılar ve nöbette bulundukları saatlerde eğit bilimcilere bir dinlenme alanı sağlamak üzere yere serilmiş bir İzvestiya gazetesi eşyadan sayılırsa çok sade birkaç eşya bıraktılar odalarında. Ne var ki kuryaj öğretmenleri mallarının mülklerinin olduğu kadar kollarının, bacaklarının ve de yaşamlarının yerli yerinde durmayabileceği korkusuyla titremeyi alışkanlık haline getirdiklerinden 40 öğretmen odası çok kısa bir süre sonra öğretmenlerin nöbet saatlerinde duvarları arasında onurla durup durduğu ve aslında savaşlarda kullanılan birer siperlik niteliğine büründü. Kuryaj öğretmenlerinin pencerelerine, kapılarına ve odalardaki başka deliklere tıkanmış savunma gereçlerinden daha iyisini ne o güne dek ne de ondan sonra görmüş değilim. Kapılarla pencerelere de çengeller, kalın demirlerden yapılma sürgüler, koca demir çubuklar ve hemen hemen elle kaldırılamayacak ağırlıkta asma kilitler konmuştu. Özel müfrezenin topluluğa ayak bastığı andan sonra tek bir öğretmen görmedim. İşlerine son verilmesi simgesel bir yaz çizden başka bir şey değildi aslında. Oturdukları, yatıp kalktıkları yerlerde soyut kavramlardan öte geçmiyordu bana sorarsanız. Çünkü bu odalarda birer insanoğlunun yaşadığını kanıtlayacak tek şey boş vodka şişeleriyle hamam böcekleriydi.